بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muzat Ahmedi Risalesi 19. mektuptan 14. işaret. Bu işarette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarının kabul olmasıyla ilgili mucizeler okuyacağız inşallah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hangi duayı yapmışsa Rabbim o duaları kabul buyurmuş. İşte bu kabul buyurulan duaların Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isteğiyle yerine getirilmesi onun Allah'ın elçisi olduğunun delillerinden. Bu deliller özellikle Delail-i Nübüvve dediğimiz Peygamberimizin peygamberliğinin delillerinin anlatıldığı hadis kaynaklarında bolca geçmekte, epeyce var. Onlardan bir kısmını Üstad Bediüzzaman Hazretleri buraya almış. Biz hem bunlardan istifade edelim, imanımızı inkişaf ettirelim. Hem de Rabbimiz bu mucizeler hürmetine bizim dualarımızı da, hayırlı ve güzel isteklerimizi de inşallah kabul buyursun. Aleyhisselatü Vesselam'ın envai mucizatından bir nevi azimi duasıyla zahir olan harikalardır. Yani Peygamber Efendimizin gösterdiği mucize türleri pek çok. Hayvanlarla ilgili mucize, cemada, taşlarla, dağlarla ilgili mucizeler, ağaçlarla ilgili mucizeler, gelecekten haber verdiği mucizeler çok çeşitleri var, türleri var. Ama onlardan bir tanesi de Peygamber Efendimizin yaptığı duaların kabul olmasıdır. Evet, şu nevi kat'i ve hakiki mütevatirdir. Şüphe götürmez, kesin ve tereddüde mahal yer olmayacak şekilde gerçekleşmiş mucizelerdir. Cüziyat ve misaller o kadar çoktur ki hesap edilmez. Onlarca, yüzlerce bunun örnekleri var. Misallerin çokları var ki onlar da mütevatir derecesine çıkmışlar. Belki tevatüre yakın meşhur olmuşlar. Bir kısmını öyle imamlar nakletmiş ki meşhur mütevatir gibi kat'iyeti ifade eder. Biz şu pek çok misallerinden tevatüre yakın ve meşhur derecesinde münteşir bazı misalleri numune olarak ve her misalinde birkaç cüziyatını zikredeceğiz. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait olan bir olayı biz bazı kitaplarda gördüğümüzde ve bazı yollarla bize ulaştığında onu sahabeden duymuş gibi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaparken görmüşüz gibi inanmak gerekiyor. Hiçbir şüphe etmeden aynen, hatta öyle ki biz belki tek başımıza bir olay gördüğümüzde yanlış algılayabiliriz. Ama o olayı o kadar çok kalabalık bir cemaat, o kadar güvenilir bir grup, o kadar hayatında yalana tenezzül etmeyen sadık Allah'ın tasdikinden geçmiş bir cemaat haber veriyor ki artık onda şüphe etmek insanın kendi hayatından şüphe etmesi gibidir. O anlamda çok misalleri var. Hatta bir kısmı mütevatir olmasa da mütevatüre yakın meşhur derecesinde çok yayılmış rivayetler, olaylar. Bunlardan bazı misalleri inşallah beraber okuyalım, istifade edelim. Birinci misal. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yağmur duası tevatür derecesinde ve çok defa tekrar ile daima süratle kabul olması. Mesela kimler bunu rivayet ediyor? Bir, başta İmam Bukhari, İmam Müslim, Eymi Hadis nakletmişler. Hadis alimleri, hadis imamları bunlar bize aktarmışlar. Tabi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında sahabe efendilerimiz Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hadislerini yazıyorlardı. Aynı zamanda bunları ezberliyorlardı ve yazdıkları ve ezberledikleri bu olayları, hadisleri de ve sahabe efendilerimize diğerlerine aktarıyorlardı. Sahabe efendilerimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahirete irtihalinden sonra yeni Müslüman olanlara ya da önce Müslüman olup da Peygamberimizin haberi olmayanlara veya bu hadislerden haberdar olmayanlara onları anlatıyorlar. Hatta birçok sahabe efendimiz belki 50'ye yakın tespit edilmiş. Onlar da tabiin dediğimiz Peygamberimizin ashabını gören zatlara, Müslümanlara yazdırıyorlardı. Dolayısıyla hadis-i şerifler hem Peygamberimiz zamanında bizzat yazılarak ve tabiin dönemine yazıyla aktarılarak ezberlenerek, ezberle aktarılarak, bir de bunlar özellikle ibadetle ilgili konular yaşayarak ve yaşanarak Buhari ve Müslim gibi kaynaklara geçmiş. Zaten onlar da 150, 200 ve 250. yıllarında ki kaynaklara geçen hadisler, şu anda elimizde o kaynaklar bizzat mevcut. Dolayısıyla Buhari dendiği zaman, Müslim dendiği zaman, bu hadis falan sahih kaynakta geçiyor dendiği zaman ve o hadisin de sahih olduğu söylendiğinde onun kesin olduğuna inanmak gerekiyor. İşte Buhari, Müslim, Eymi hadis naklediyor, nakletmişler. Hatta bazı defa minber-i şerif üstünde yağmur duası için elini kaldırıp indirmeden yağmış. Subhanallah. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ellerini kaldırıyor minber üstünde. Ya Resulallah, dua buyurun, bir yağmur göndersin Rabbimiz. Ciddi bir yağmursuzluk var, bir kıtlık var. Çok perişanız. Hem insanlar, hem hayvanlar, hem bitkiler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam mübarek ellerini kaldırıyor. Ellerini kaldırmaya, duaya başlayınca dua bitmeden yağmur geliyor. Hatta zaman zaman Peygamber Efendimiz'e müracaat ediyorlarmış. Ya Resulallah, yağmur çok yağdı, fazla geldi. Lütfen dua buyurun, yağmur kesilsin. Tekrar müracaat edip yağmurun kesilmesi için dua etmesini istemişler. Sabıkan zikrettiğimiz gibi bir iki defa ordusuz kaldığı vakit bulut geliyordu, yağmur veriyordu. Hatta nübüvvetten evvel, bununla ilgili orijinal bir rivayet var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ordusuz kalmış, Rabbimizden su istiyor, Cenab-ı Hak su gönderiyor. Sonra bakıyorlar ki ordunun bulunduğu yerin dışına yağmur yağmamış. Özel olarak onlara ikram edilmiş. Bunlar Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Allah'ın elçisi olduğunun göstergelerinden, binlercesinden birkaç tanesi. Bu olayları öğrenirken, dinlerken, yazarken, başkalarına aktarırken hep aklımıza şu olmalı. Bunlar öncelikle Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Allah'ın elçisi, peygamberi olduğunun ve getirdiği hak ve hakikatlerin doğru olduğunun delilleridir, göstergeleridir. Bunlar birer imzadır, birer senettir, birer onaydır Allah tarafından Peygamberimizin peygamberliğine. İkincisi, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama, ümmetine, ashabına Allah-u Teala'nın özel bir ikramıdır. Çünkü susuzluk var, hastalık var, kıtlık var. Böyle durumlarda Rabbimizin özel bir ikram ve ihsanı da oluyor. Aynı zamanda bizler için de, sizler de zor durumda kaldığınızda, ihtiyaç halinde Rabbimizden dua isteyin. Rabbimiz lütfederse, hikmet iktiza ederse size de bu zor durumlarınızda böyle özel olarak ikramda bulunur diye yağmur duası yapmamız konusunda da bir örnektir. Ayrıca Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bir duasıyla gökler ağlıyor. Ve Peygamberimizin duasına gökler cevap veriyor. Gerçekten Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ellerinin açılmasına Allah'ın izniyle gökler ağlar, gökler cevap verir ve Peygamberimizin mübarek elini boş çevirmezse, acaba bizler insan olduğumuz halde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın imana davet isteğine icabet etmezsek, davetine uymazsak, sözünü tutmazsak, imana gelmezsek o zaman onlardan geri kalmış oluyoruz. Ya da Müslüman olduğumuz halde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın getirdiği hakikatleri kabul etmez veya kabul ettiğimiz halde uygulamazsak, çünkü nice Müslüman olduğunu söyleyen insanlar var ki Peygamberimiz aleyhisselam getirdi bazı şeyleri farkında olsun veya olmasın kabul etmeyebiliyor, Allah muhafaza. Çok dikkatli olmak lazım. Ya da Müslüman olduğumuz halde, kabul ettiğimiz halde yerine getirmezsek gerçekten alınacak çok ders ve ibretler söz konusu. Hatta nübüvvetten evvel Ceddi Nebi Abdülmuttalip, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın dedesi Abdülmuttalip, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın küçüklük zamanında mübarek yüzüyle yağmur duasına giderdi. Hatta bazı rivayetlerde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamı almadan gitmediği, onu buldurduğu ve onu da yanına alarak yağmur duasına çıktığı, Abdülmuttalib'in böyle bir uygulama yaptığı rivayetlerde geçiyor. Onun yüzü hürmetine gelirdi ki o hadise Abdülmuttalib'in bir şiirle iştihar bulmuş. Yani, Ya Rabbi, Muhammed'in yüzü suyu hürmetine, Onun hürmetine sen bize yağmur ver diye Abdülmuttalip Rabbimize yalvarıyordu. Çünkü Abdülmuttalip gibi zatlar İslamiyet'ten önce Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ve Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın dini olan Hanif diniyle amel ediyorlardı. Yani o dinden geriye kalan ve bilindiği kadarıyla uygulanan itikadi ve ameli hükümlere uyuyorlardı. Bunlara da Hanifler deniyordu. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi olan Abdülmuttalip de o Haniflerden birisiydi. İtikadı, Allah'a inancı vardı ve yağmur duasını Rabbimizden isteyerek yağmur duasına çıkardı. Yani o uygulamalar nereden geldi, nereden biliyorlardı diye sorulursa konunun arka planı ve iç yüzü böyle. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Varaka bin Nevfel'in senin başına gelen diğer peygamberlerin de başına gelmiştir diye. O da mesela bunları biliyor. Dolayısıyla gerek Hristiyanlıktan ve Yahudilikten kalan gerçek doğrular, bazı doğrular, gerekse cahiliye döneminde Mekke'de olduğu gibi gerçekten Hanif dinini yaşayan, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın dini olan Hanif'in bazı ibadetleri ve itikad düşünceleri yerine getiren gerçekten insanlarda mevcuttu. Tabi Abdülmuttalip Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine, yüz hürmetine çocuk olmasına rağmen dua eder, Rabbim de yağmuru gönderirdi. Ve bunun üzerine gerek Abdülmuttalip gerekse onun cariyelerinden birisinin bu olayı methettiği, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine yağmur gönderilir ilgili bir şiir de yazmış ve bu şiirler, şiir okumuşlar ve bu şiir de kaynaklarda geçmekte. Hem vefat-ı nebeviden sonra Hazreti Ömer, Hazreti Abbas'ı vesile yapıp demiş. Fesubhanallah. Yani insanları vesile yapmanın o kadar çok örnekleri var ki vesileyle maksadı karıştırmamak gerekiyor. Maksat Allah'ın rızasıdır, Allah'tan istemektir. Ama biz birçok şeyi vesile yaparak istiyoruz. Mesela Cenab-ı Hakk'ın Rezzak ismini tarlayı çalarak, sabanla, traktörle, tarlayı işleyerek ağaçtan istiyoruz. Ağaçtan alıyoruz. Vesile o. Ama hakikat noktasında elbette Rabbimiz bize ihsan ediyor, ikram ediyor. Dolayısıyla vesile konusunu maksat, hedef Allah'ın rızası, Allah'tan istemek olmak şartıyla elbette Allah'ın sevdiği kullarına vesile yapmanın bir sakıncası yok. Nitekim biz toprağı vesile yapıyoruz Allah'ın Rezzak ismini mazhar olmak için. Ağacı vesile yapıyoruz Allah-u Teala'nın ikramlarını almak için. Vesile. Onun için Hazreti Abbas'ı Hazreti Ömer vesile yaparmış. Ne dermiş? Ya Rabbi, Ya Rab, bu senin Habibinin amucasıdır. Onun yüzü hürmetine yağmur ver. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amucası olması. Bakın biz ne diyoruz? Ya Rabbi, senin sevgili kulun hürmetine diyoruz. Hazreti Ömer daha ilerisini söylüyor. Ve diyor ki senin sevgili kulun Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası olan Abbas'ın hürmetine. Peygamber Efendimiz'i vesile kılıyor burada doğrudan. Hazreti Abbas'ı göstererek. Gerçekten Hazreti Ömer Efendimiz bunu mükerrer defalar yapmış ve Rabbim yağmur göndermiş. Yağmur gelmiş. Evet. Hatta İmam Bukhari ve Müslim Abi diyorlar ki yağmur için dua talep edildi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam dua etti. Yağmur öyle geldi ki mecbur oldular, aman dua et kesilsin. Dua etti, birden kesildi. Demek ki bu yağmur kimin ise duayı yapan zatı peygamber gönderen de odur. Yani duaya da, göklere de, yere de, o zatı gönderene de, havaya da, yağmura da hükmü geçen bir zat demek ki bu zatı peygamber olarak göndermiş. Nereden bakarsak bakalım bu bir tevhiddir. Ve peygamberimiz şöyle demek istiyor. Benim duamı kabul eden ve normal adetlerini değiştirerek benim iltimasımla, benim ricamla özel ikram ve ihsanlarda bulunan o zat beni peygamber olarak göndermiştir. Delilim de binlercesinden birkaç tanesi işte benim duamla yağmurun gönderilmesi. İkinci misal peygamberimizin yaptığı duaların gerçekleşmesiyle ilgili. Bu birinci kısım yağmur istemesi ve duası yağmurun gönderilmesiydi. İkincisi ise Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı zatlar hakkında yaptığı duaların kabul edilmesi. İkinci misal. Bunlardan da birkaç tane okuyalım inşallah. Tevatüre yakın meşhurdur ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam sahabe ve imana gelenler daha 40'a vasıl olmadan ve gizli ibadet etmekteyken dua etti. Bir defa hakikaten hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Hayatımızın olmazsa olmazlar haline getirmeliyiz duayı. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz eğer duanız olmazsaydı ne ehemmiyetiniz vardı buyuruyor. Ve isteyin benden sizin duanıza icabet edeyim buyuruyor. Duanız sürekli dua edilmesi konusunda Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de ve dua örnekleri bol bol gerek peygamberlerin lisanından gerekse doğrudan müminlerin yapmaları gereken dualarla ilgili Kur'an-ı Kerim hadislerde çok bol dua örnekleri var. Biz hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz duayı. Bir defa dua kulun Allah'a olan kulluğunun bir sırrını taşıyor. Duasıyla beni işiten, benim en gizli kalbimden geçen hatıraları bilen, duyan, isteklerimi yerine getirecek bir kudret, bir azamet, bir rahmet, bir hikmet var. Bunu insanın idrak etmesi ve bunu hissetmesi duanın en büyük sırlarındandır. Onun için duanın sırrı gerçekten çok yüksek. Peygamberimizin de hayatı dua ile. Peki bazen yaptığımız dualar kabul olmuyor gibi görünebilir. Asla. Peygamberimizin yaptığı duaların bir kısmının aynen kabul olması, bazı duaları da var. Onlar da ahirete kalmış elbette. Dolayısıyla bir Müslümanın yaptığı her duaya Allah'ımız cevap verir. Ama bu duaların bir kısmını aynen kabul ederek cevap verir. Bir kısmını daha hayırlısını kabul ederek dualarımıza cevap verir. Mesela siz bir erkek evlat istersiniz. Allah-u Teala size Hazreti Meryem gibi bir kız evlat verir. Diyemezsiniz ki Allah benim duamı kabul etmedi. Aksine daha hayırlı, daha faydalı ve daha güzel bir surette kabul edilir denilir. Bazen de ahiret hesabına kabul edilir. Siz dünya saltanatı istersiniz, Allah ahiret saltanatı verir. Siz dünyada zenginlik istersiniz, ahirette zenginlik verir. Dolayısıyla dünyada huzur istersiniz, mutluluk istersiniz, ahiret saadeti mutluluğu verir. Dolayısıyla Allah-u Teala fani dünyada istediğin bir şeyi ebedi alem için kabul eder, yine kabul edilmiştir. Dolayısıyla bazen de Rabbimiz geçmişte işlediğimiz günahlarımıza kefaret sayar, duamızı öyle kabul eder. Nereden bakarsak bakalım, her duamıza cevap veriliyor ama mutlaka cevap veriliyor. Yoksa biz cevap verilmedi diye haşa, hemen duayı terk etmek doğru olmaz. Çünkü duanın kendisi ibadettir ayrıca. İşte bu özelliği hakkıyla idrak eden ve hayatıyla bunu gösteren Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatını dua ile bütünleştirmiş. Yatarken dua eder, kalkarken dua eder, yürürken dua eder, yerken dua eder, tuvaletten çıkarken dua eder, tuvalete girerken dua eder, elbisesini giyerken dua eder. Evet, namaza başlarken dua eder, namaz bitince dua eder. Hayat dua. İşte o Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabe efendilerimizle ilgili yaptığı veya bazı iman etmeden önceki insanlarla ilgili yaptığı dualarda dualarının kabul edilmesinden bazı örnekler. Bunlardan bir tanesi Ömer İbnül Hattab'la ilgili. Daha henüz Hazreti Ömer olmadan önce Ömer İbnül Hattab Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu duasına mazhar olmuş. Peygamber Efendimizin buradaki duasını alacak çok ders ibretler var. Müminler gayrimüslimlerin İslam'a düşman olanların, hatta İslam'ı yıkmak için tuzak kuranların iman etmesi için dua etmediler öncelikle. Öncelikle onların iman etmelerine dua etmelidirler. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselam ne buyurmuş? Daha sahabeler ve imana gelenler çok az. 40'a ulaşmamışlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaptığı duaya bakın. Allahümme e'azzil İslam bi Umar ibn-i Hattab ve Amr ibn-i Hişam. Yani ya Rabbi bu İslam'ı Ömer bin Hattab ile veya Amr ibn Hişam ki Ebu Cehil'in ismidir bu. Ebu Cehil ile güçlendir. İkisi de gayrimüslim. Ki bunlardan özellikle Hazreti Ömer Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını ortadan kaldırmak üzere zırhını giymiş, kılıncını kuşanmış, yola çıkmış gidiyor. Yani insan şöyle bir baksa. Deseler ki bu adam yol, adam olur mu? Bu adam yola gelir mi? Ne denir? Hemen hemen Yani bilmiyorum milyonda bir insan çıkar mı? Bir insan düşünün, kılıcını kuşanmış, zırhını giymiş ve Muhammed'in hayatını ortadan kaldırmaya gidiyorum diye yola çıkmış. Onun yanına getirecek, öldürmeye gidiyor. Böyle yola çıkmış bir insan, adam olur mu, yola gelir mi, düzelir mi diye düşünseniz, zannediyorum milyonda bir insan belki çıkar. İhtimal ki düzelir. Yani benim gibi normal bir adam muhtemelen bunu düşünmez. Yok canım, bundan adam olmaz artık der. Benim gibi adam. Ama bakın, bu zat Hazreti Ömer oluyor. Ve bu zat dünyadayken cennetlikle müjdelenenlerden oluyor. Ve bu zat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra yerine geçen ikinci adam oluyor. Ve bu zat tarihe Ömer'in Adaleti ismini, ünvanını altın harflerle yazan bir zat oluyor. Ömer, Hazreti Ömer. Dolayısıyla hiçbir insan hakkında peşin fikirli ve artık bundan adam olmaz düşüncesi olmamalı. Öyle bir düşünce yanlış. O ancak Allahu Teala'nın vahyiyle, Peygamberimiz Aleyhisselatü bildirmesiyle olursa o zaman. Onu da biz bilemeyeceğimize göre bizim açımızdan her insan potansiyel mümindir. Her çekirdeğin potansiyel ağaç olma ihtimali gibi. Dolayısıyla biz isterse gayrimüslim olsun, isterse İslam'a tuzak kuranlardan olsun, isterse insanları dinden çıkarmak için çalışanların reislerinden olsun, her birisinin her an imana gelme ihtimalini aklımızda tutacağız. Onlara İslam'ın güzelliklerini göstereceğiz. Ve onların imana gelmeleri için öncelikle dua edeceğiz. Elbette onların kurdukları tuzaklardan kurtarmak için, onların verdikleri zararlardan insanları uzak tutmak için maddi manevi tedbirler alacağız. Ama onların da her an imana gelme ihtimallerini kafamızın bir kenarında saklı tutacağız. Bir iki gün sonra Hazreti Ömer İbnül Hattab imana geldi ve İslamiyet'i ilan ve i'zaz etmeye vesile oldu. Hem İslamiyet'in açıkça ilan edilmesine hem de İslamiyet'in izzet ve azametinin korunmasına, ortaya çıkmasına vesile oldu. Hatta Faruk unvan alisini aldı. Hak ve batılı ayıran, hak ve batıl konusunda hiç tereddüt etmeden gerçeği açıkça söyleyen zat olarak bu unvanı. Faruk dendiği zaman ki bu Kur'an-ı Kerim'in bir ismidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismidir. Ama Kur'an ve Peygamberin isimlerinden sonra Faruk ismi kullanıldığında aklımıza gelen ilk zat Hazreti Ömer olur. Nasıl ki Sıddık ismi elbette Peygamberimizin bir vasfıdır ama Peygamberimizin dışında ümmeti Muhammed için bir Sıddık ismi kullanıldığında aklımıza kim gelir? Doğrudan Hazreti Ebubekir. Evet. Onun gibi Faruk ismi kullanıldığında da aklımıza Ömer gelir. Hazreti Ömer radıyallahu an. Allah şefaatlerine nail eylesin. Peygamber aleyhisselamın duasını Rabbimiz kabul buyur. Elbette bu yapılan duaya layık idi. Hazreti Ömer kendi iradesiyle iman etmeyi diledi. Allahu Teala da onun kalbine iman nurunu koydu. Bizim yapmamız gereken duadır. Biz duamızı yaparız. O kardeşimiz de, o insan da gerek mümin olur, gerek gayrimüslim olur. Fark etmez. Biz bütün müminler için, bütün Müslümanlar için dua ederiz. Ama o duanın aynıyla kabul edilmesi o kişinin isteğine bağlıdır. Rabbimiz hikmetine bağlı. Biz onlara karışmayız. Fakat Peygamberimizin Allah katında ne büyük değeri var ki onun duasını Rabbimiz kabul buyurmuş. Üçüncü misal, bazı sahabe-i güzine ayrı ayrı maksatlar için dua etmiş. Duası öyle parlak bir surette kabul olmuş ki o kerameti duaya mucize derecesine çıkmış. Ez cümle, yani Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yaptığı duaların kabul edilmesi mucize derecesine çıkmış. Evet de bu ne demek yani? Yani sebepler üstü yapılan bir dua olunca ona biz bir mümin eğer böyle bir duada bulunursa keramet denebilir onlara. Müminlerin yaptığı dualar bazen keramet kârâne olabilir. Ölümcül bir hastalık için dua ediyorsunuz. Rabbimiz sebepler üstü, sebepler tükendi, bitti. Ama bakıyorsun Rabbim şifa veriyor. Belli ki keramet kârâne Rabbimiz kabul etmiş. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaptığı duaların bir kısmı öyle harikulade, öyle fevkalade, öyle adet ve uygulama o alışagelmişlerin üstünde bir şekilde kabul edilmiş ki onlar mucize olduğu net bir şekilde anlaşılıyor. Bakın bunlardan birkaç tanesini okuyalım. Başta Bukhari ve Müslim haber veriyorlar ki İbn Abbas'a şöyle dua etmiş. Allahümme fakkıhu fiddin ve allimu te'vil. Allah'ım Abdullah İbn Abbas ki Peygamberimizin amcasının oğludur. Hazreti Abbas Peygamberin amcası. Amcasının oğlu için şöyle dua etmiş. Burada bu olayın hangi vesileyle yapıldığına ben bir baktım kaynaklarda. Şöyle geçiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam defi hacet ihtiyaç giderdikten sonra gelmiş. Bakmış ki abdest alması için bir su hazırlanmış. Kendisi için. Peygamberimiz sormuş bu suyu kim hazırladı diye. Demişler ki Abdullah bin Abbas hazırladı ya Resulallah. Abdullah o zaman genç, çocuk yaşlar denecek bir yaşta. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onun için dua buyurmuş. İşte bu dua. Allah'ım onu dinde fakih, yüksek seviyede anlayışlı kıl ve ona Kur'an ve hadislerin gerçek açıklamasını öğret. Ve allimhu te'vil buyurmuş. Evet, Hazreti Abbas radıyallahu anh. Hazreti İbn Abbas radıyallahu anh. Hazreti Abbas, İbn Abbas'ın babası. Yani kaynaklarda İbn Abbas diye geçer çoğu zaman. Bu zat Abdullah İbn Abbas'tır. Duası öyle makbul olmuş ki Peygamberimizin İbn Abbas tercümanul Kur'an, Kur'an'ın tercümanı unvanını ümmeti Muhammed ona layık görmüş. Kur'an'ın tercümanı. Kur'an'la ilgili problemleri sahabeler başta olmak üzere tabiinler, büyükleri hep ona sorarlardı. Ayrıca Habrül Ümme, ümmetin en büyük alimi, ümmetin önde gelen alimi anlamında. Habrül Ümme yani Allame-i Ümmet, ümmetin allamesi, yani ilmi çok olan anlamında allame kullanır. Çok alim, en büyük alim anlamında. Rütbe-i Âlisini kazanmış. Evet. Demek ki bize iyilik yapan insanlara dua etmenin sünnet olduğunu burada görüyoruz. Peygamber Aleyhisselam kendisinin abdest alması için su hazırladığı bir ümmetinden birisine duada bulunuyor. Bizim de bize iyilik yapan insanlara dua etmemizin burada sünnet olduğunu anlıyoruz. Peygamber Aleyhisselam'ın duasının kabul olması da Peygamberimizin peygamberine delillerden bir tanesi. Allahu Teala'nın da Hazreti İbn Abbas'a bir ikramı. Evet. Subhanallah. Hatta çok genç iken Hazreti Ömer onu ulema ve kudema-i sahabe meclisine alıyordu. Yani genç yaşta olmasına rağmen sahabelerden Bedir Savaşı'na katılan büyük sahabiler dermiş ki ya Ömer bizim çocuğumuz yaştaki birisini böyle büyük bir meclise, ulema meclisine, meşveret meclisine nasıl alıyorsun sen? Niye alıyorsun? Bunda hangi büyük bir fazilet var ki bunu meclis alıyorsun diye zaman zaman hikmetini sorarlarmış. Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz bir konuda onları tabiri caizse bunu göstermek için şeye sormuş. Siz demiş İza ca'e nasrullahi vel feth Allah'ın yardımı ve fethi geldiğinde suresinden ne anlıyorsunuz? Onlar da biz işte sadece bunu anlıyoruz. Farklı bir şey anlamıyoruz. Rabbimizin Peygamber Aleyhisselam'a ihsan ettiği fetihleri, yardımları anlıyoruz demiş. Demişler. Hazreti Abbas'a, İbn Abbas'a sormuş. Hazreti Ömer. Ya Abdullah, sen bu surede ne anlıyorsun? O demiş ki, ya Emir al-Müminin, ey müminlerin reisi, emiri, ben bu surenin inmesinden Peygamberimizin ahirete göçme vaktinin yaklaştığını anlıyorum demiş. İza ca'e nasrullahi vel feth ve ra'eytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâce fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir innehu kâne tevvâbe. Yani sana Allah'ın yardım ve fethi geldiğinde ve insanların Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Allah'a tesbih et hamd ile gibi devam eden o sure aslında Peygamberimizin ahirete göçme yaşının zamanının geldiğini haber veriyormuş işari bir mana olarak. Ve Abdullah İbni Abbas bu manayı hissettiğini Hazreti Ömer'e söylüyor. Hazreti Ömer demiş ki evet ben de aynen böyle düşünüyorum demiş. Ve diğer sahabiler gerçekten Abdullah İbni Abbas'ın böyle bir meclise girmesinin hak ettiğini fiil olarak görmüş olmuşlar. Evet. Hazreti Ömer'in de gerçekten ne kadar büyük bir idareci ve gerçeği, hakkı gören bir zat olduğu anlaşılıyor. Yaşına, başına bakmadan, onun mahiyetine, vasfına bakarak alıyor. Demek ki büyüklük yaşta, başta veya resmi olarak isimlerde değil. Büyüklük vasıfta, özellikte. O özelliği kim taşıyorsa o makamı alabilir. Buradan da aynı zamanda Hazreti Ömer Efendimizin nasıl büyük bir idareci olduğunu ve insanları nasıl böyle hayırlı işlerde istihdam ettiğini görmüş oluyoruz. Adam zarrafı yani. Hem başta İmam Bukhari Ehli Kütüb-i Sahiha, İmam Bukhari Ehli Kütüb-i Sahiha haber veriyorlar ki Enes'in validesi Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz Peygamber Aleyhisselam'ın hizmetkarı ve hayatını Peygamberimizin yanında geçmeye adamış ve onun hayatını öğrenip yaşamak ve başkalarına anlatmakla kendini manen vazifeli bilmiş bir zat. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a niyaz etmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetkarlarından Hazreti Enes'in annesi, annemiz, validemiz çocukken elinden tutmuş getirmiş. Ya Resulallah bu senin hizmetkarındır. Sana hizmet etsin, senin yanında kalsın diye Peygamberimize adamış. Ne akıllı kadınlar, ne hayırlı anneler. Şimdi bir anne düşünün, çocuğunu hafız mektebinden alıyor, güya askeri mektebe veriyor, oğlum paşa olsun diye. Ama oğlum paşa olduğu zaman acaba o hafız mektebinden, hoca mektebinden, ilim mektebinden alacağı şeyleri koruyabilecek mi? Hayır. Peki yanlışa gidebilecek mi? Muhtemel. Şimdi anne çocuğa iyilik mi yapıyor, kötülük mü yapıyor? Eğer çocuğunun İngilizce eğitimini almasına verdiği değer kadar Kur'an ve dini eğitim almasına değer vermiyorsa o anne çocuğuna iyilik yapmıyor. Akşam ders çalışması için çocuğuna baskı yaptığı kadar ya da şefkatini orada kullandığı kadar sabahleyin de namaza kalkması için şefkatini, rahmetini kullanmıyorsa o anne çocuğuna iyilik yapmıyor. Ana böyle olur. Tutmuş elinden gelmiş. Ya Resulallah bu Enes sana hizmetkar olsun, senin yanında kalsın ve senden istifade etsin. Sana hizmet etme şerefine ersin. Böyle anaların sayısını Rabbimiz çoğalsın. Böyle anaları çocuklarımıza eş eylesin inşallah. Yani böyle ana çok ana olacak insanları, kızlarımızı böyle oğullarımıza eş eylesin inşallah. Evet, öyle demiş. Ne demiş? Ya Resulallah, senin hadimin olan Enes, bu senin hizmetkarındır. Hayatını sana adamıştır. Sana vakfettim ben de bunu. Evlat ve malı hakkında bereket ile dua et. Yani sen bir dua buyur. Hem evladı hem de malı mülkü çok olsun ya Resulallah. Allah Allah. Demek ki büyük zatlardan Rabbimizden dua etmesini istemek sünnettir. Biz de hayır ve hasenatına güvendiğimiz, ilmine, faziletine, salahatına itimat ettiğimiz, Allah'ın sevgili kulu olduğunu düşündüğümüz insan, hatta müminleri de. Ey kardeşim benim için dua et. Ne sakıncası var? Hem evladının hem malının çokluğu için dua etmesini istemiş. O da dua etmiş. Allahümme eksir ma lehu ve veledehu ve barik lehu fî ma a'taytehu. Yani ya Rabbi onun malını ve çoluk çocuğunu çoğalt, artır ve ona verdiğin her şeyi de bereketli eyle. Ona verdiğin şeylerde bereket nasip eyle. Bu önemli. Yani Rabbimizden biz istediğimiz her şeyin önce hayırlısını. Evet, çok istemenin zararı yok ama hayırlı olarak çok isteyeceğiz ve onda bereket, hayır murat edeceğiz. Yoksa Allah korusun Karun'a da mal verilmişti ama o onun hakkında bereketli olmadı. O onu olan yoldan çıkmasına sebep oldu. Onun için Cenab-ı Hakk'ın bize vereceği maddi manevi her ne olursa olsun ilim, irfan evet onların da hayırlısını istemek. İlim isteyeceğiz, bilgi isteyeceğiz ama hayırlı, güzel ve bereketli işlerde kullanmak üzere. Malımız, evladımız, evet servetimiz çok olabilir isteyeceğiz. Helal yollarla, meşru yollara çalışacağız. Hem dilimizle, hem halimizle, hem kalbimizle, hem çalışarak isteyeceğiz. Ama onun hayırlısını, bereketlisini ve faydalısını iyi işlerde kullanmayı. Onun için Peygamberimizin duası çok cali bir dikkat. Ya Rabbi onun malını ve evladını çoğalt ve barik lehu fi ma ataite. Ona verdiğin her şeyde. Ma çoğul, her şey demek. Ona verdiğin, ihsan ettiğin her şeyde bereket ihsan eyle. Demiş Hazreti Enes ahir ömründe kasem ile ilan ediyor ki, yeminle söylüyor ki Hazreti Enes ki 103 yaşına kadar yaşamış. Barakallah. Tabi bu kadar uzun bir ömür Rabbim lütfedince ona uygun evlatlar. Evlatları tabi büyüyünce evleniyorlar. Torunlar. Uzun ömür sürdüğü için torunlarının da çocuklar oluyor. Hatta torunlarının torunları oluyor derler ya. Bir insanın uzun ömürlü olmasından kinay olarak torununun torununu gördü diye. Düşünün. Hem de o kadar çocuğundan, o kadar çocuklarından, o çocuklarından dünyaya gelen çocuklar, çocuklarından işte falan bu kadar torun, torba sahibi oluyor. Ve kendisi demiş ki ben kendi elimle 100 evladımı defnetmişim. Yani kendi çocuklarından, çocuklarının çocuklarından, o torunlarının çocuklarından, hatta torunlarının torunlarından dünyaya gelen yavrulardan tabii bir kısmı vefat edecek değişik bedenlerle. Çok ilaçların bulunmadığı dönemlerde ve çok çocuğun olduğu dönemlerde 100'ye yakın evladını yani torunlarla beraber bizzat kendisinin eli defnet. Yani Rabbimiz ona hem dünyada hem ahirette evlatlar nasip etmiş. 100 tane yavrusunu cennette ona tekrar yavru olarak Rabbimiz ihsan edecek. Dolayısıyla Peygamberimizin bu duasını Rabbim bu şekilde kabul buyurmuş. Peki mal olarak benim malım ve servetim itibariyle de hiçbirisi benim gibi mesut yaşamamış. Benim malımı görüyorsunuz ki pek çoktur. Bunlar duayı nebeviyenin bereketindendir. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasının kabul olduğunu bir ömür boyu anlatıyor Hazreti Enes. Hem evladının çokluğu duası kabul edilmiş hem de malının bereketlenmesi duası kabul edilmiş. Hatta Hazreti Enes İbni Malik radıyallahu anh demiş ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam benim hakkımda 3 istekte bulundu Rabbimizden. Birisi malımın çokluğu. Görüyorsunuz malım çoktur. Birisi evladımın, çocuklarımın, torunlarımın, soyumun çoğalması. Görüyorsunuz. 100 tanesini sadece ben ellerimle defnettim. Birisi de benim cennete girmem konusunda Rabbimizden istemişti. Bu 3 istekten ikisi dünyada kabul edildi. Ümit ediyorum ki Rabbim 3.'ü de kabul etmiştir. Yani cennetlik olduğunda ümit ediyor. Çünkü Peygamberimiz dua etmişti benim cennetlik olmam için. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة